Ayrım 18.
Sakın bilmediğimi zannetme. Biz her şeyi biliyoruz. Senin hakkında tutulan dosya hepsinden kabarık. Abuzer, sen de okuyor musun o dosyaları diye sordu. Fare surat övünerek cevap verdi. Ne sandın sen? Okuyorum tabii. Aferin dedi Abuzer. Yalnız iyi oku ve dersini iyi çalış. Bir gün seni o dosyalarla ilgisi sınavından geçireceğim ama şunu söyleyelim. Bütün dosyalara aynı dikkatle çalış. Ben soruları hiç beklenmeyen yerlerden sorarım ve bilemezsen hiç gözünün yaşına bakmam. Sıfırı basarım. Fare surat yüzünü buruşturdu. Hadi be sen de salak herif dedi. Fare surat son kelimeleri söylerken koridorun başından ayak sesleri duyuldu. Fare surat ayak seslerinin geldiği tarafa baktı ve korkuyla komutan geliyor deyip deliği kapattı. Delik çok kısa bir süre sonra yeniden açıldı. Bu kez komutanın yüzü belirdi. Arkasından yardımcı ve birkaç subay bekliyordu. Komutan içeriye baktığında koğuşun ortasında ayakta dikilen Abuzer'in bakışlarıyla karşılaştı. Abuzer'e nasılsın bakayım dedi. Eh dedi Abuzer, iç güveysinden biraz halledeceğiz. Komutan bu sözlerin ne anlama geldiğini anlayamamıştı. O ne demek oluyor öyle diye sordu. Abuzer komutanın bu sorusu üzerine sözlerini açıklamaya girişti. Bilirsiniz dedi, iç güveysi olmak bir hayli zordur. Yaşadığınız ev kayınpederinizin ve kayınvalidenizin evidir. Siz bu evin kurallarına uymak zorundasınızdır. Evin yönetimine karışamazsınız. İstediğiniz zaman eve girip çıkamazsınız. Hatta karınızla baş başa kalıp dertleşemezsiniz. Varsa çocuğunuzu bile doya doya sevemez, onunla dilediğiniz gibi oynayamazsınız. Çünkü siz bir üç güveysisinizdir. Kaynana ve kayınpederinizin araştırıcı ve şüpheci bakışları hep üstünüzdedir. Komutan Abuzer'in sözünü kesti. Buradan pek farklı sayılmaz yani. Buranın bir farkı var dedi Abuzer. Bir üç güveysi her an kapı dışarı atılmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ancak burada böyle bir tehlike söz konusu değil. Buradakiler size karşı ne yaparlarsa yapsınlar kapı dışarı edilemiyorlar. Tabii böyle bir korkudan uzak yaşamak insanı nispeten rahatlatıyor. Komutan Abuzer'in suratını manalı manalı inceledi. Ah dedi. Sen askerdeyken benim elime düşecektin ki ben sana bir komutanla nasıl konuşulurmuş, nasıl dalga geçilirmiş öğretirdim. Abuzer komutanın kendisini yanlış anlamasına bayağı içerlemişti. Bu sözlerinizle benim kalbimi incitiyorsunuz dedi. Ben bir vatandaş olarak hiçbir zaman bir komutana saygısızlık etmeyi düşünmem. Ama nedense komutanlar beni hep yanlış anlıyorlar. Nitekim ben askerdeyken bir gün tabur komutanımız yemekhaneyi denetlemeye gelmişti. Denetim sırasında birden karnından sancılandı. Karnının şiştiğini, taş kesildiğini söylüyordu. O sırada en yakınında ben vardım ve bana hemen gidip doktoru çağırmamı söyledi. Ben koşarak revire gittim ama doktor yerinde yoktu. Doktorumuz az teğmendi ve iyi bir insandı. Ben onun mesai saati içerisinde görev yerinde bulunmadığını komutanımıza söyleyemezdim. Komutanın rahatsızlığının hazımsızlıktan kaynaklandığını düşünerek doktorun dolabından biraz müsil tozu aldım. Bunu bir bardak suda eritip tabur komutanımıza götürdüm ve doktorun alay komutanını muayene ettiğini, bu yüzden gelemediğini ama bu ilacı gönderdiğini söyledim. Tabur komutanı alay komutanının ismini duyunca doğal olarak bir şey söylemedi ve bardaktaki ilacı bir dikişte bitirdi. Ancak ben tecrübesizliğimin bir sonucu olarak müsilin dozunu biraz fazla kaçırmışım ki komutanımız o gün ve gece boyunca tuvaletle yatak arasında mekik dokumuş ve zamanın büyük bir bölümünü tuvalette geçirmek zorunda kalmış. Ertesi gün bu kez bizzat kendisi doktora gidince durum meydana çıktı ve sonuçta ben 3 gün katıksız hapse mahkum edildim. Fakat benim düşüncem yalnızca komutanın acılarına son vermek ve onu rahatlatmaktı. Yardımcı komutanın arkasından kafasını uzatıp söze karıştı. Senin ne dolaplar çevirdiğin o zamandan belliymiş dedi. Dua et de sen o zaman bizim elimize düşmedin. Abuzer bakışlarını yardımcıya çevirdi. Ah bir bilseniz ben de yatıp kalkıp buna dua ediyordum dedi. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Buradan daha kötü ne olabilir ve sizler bir insana bundan daha kötü nasıl davranabilirsiniz? Komutan deliğin önünden çekildi. Diğer koğuşlara da göz atıp odasına döndü ve günlüğüne şunları yazdı. Artık kesinlikle inanıyorum ki bunların içerisinde bazıları kesinlikle iflah olmaz. Onları inandıkları yoldan çevirmek artık imkansız. Bunlar örf ve adetlerini de yitirmişler. Ne büyüklere saygı kalmış ne de komutan takıyorlar. Bu Abuzer dedikleri zehirli bir yılan. Durmadan konuşuyor ve her konuşmasının içinde bizlerle alay ediyor. Bununla da yetinmeyip alttan alta tehditler savuruyor. Artık hiç kuşkum kalmadı ki bu adam son derece tehlikeli ve sinsi bir yaratık. Ama ne yazık ki hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Kendisi de bu konuda hiçbir açıklamada bulunmuyor. Cezaevinde dişleri biraz daha sıkmak gerekecek. Hoş, şimdi de sıkı tutuyoruz ama biraz daha sıkmakta yarar var. Emniyet örgütleri ve sıkı yönetim durmadan bu Abuzer hakkında bilgi istiyorlar. Bu iş madem o kadar kolaydı da siz neden bir şey öğrenemediniz? Eskiden savaşlar ikiye ayrılırdı. Soğuk ve sıcak savaşlar diye. Artık bunlara yeni bir savaş türü eklemek gerekecek. Cezaevi savaşları. Burada güç ve kuvvet bizde. Hainleri paspas gibi çiğniyoruz ama içlerinden abuzer gibileri her fırsatta yeniden ayağa dikiliyorlar. Savaşımız uzun ve çetin geçiyor. Ancak zafer bizim olacak. 22. Günler ve aylar hızla geçiyor. Galile'nin dediği gibi her şeye rağmen dünya dönmeye devam ediyordu. Dayak, zulüm ve hücre cezalarının ardı arkası kesilmek bilmiyordu. Zaman zaman siyasi mahkumlar direnişlerinin sonucunda bir takım yeni haklar kazanıyorlar ama bir süre sonra cezaevi idaresi bu haklara yeniden saldırıyordu. Cezaevinin kapasitesi dolup taşmıştı ama hala yeni insanlar tutuklanıyor ve cezaevine dolduruluyorlardı. Komutana her gün üst makamlardan yeni emirler geliyor, üst makamlar denetim üstüne denetim düzenliyorlar. Böylece cezaevi idaresinin bir an için gevşeyip mahkumlara nefes aldırma imkanı yaratma ihtimalini bile ortadan kaldırmak istiyorlardı. Mahkumlar üzerinde yeni yeni baskı yöntemleri uygulayıp bu uygulamalarla onların teslimiyetçi çizgiye yaklaşmaları umuluyor. Ancak bu umutlar siyasi mahkumların çelikten birliği sayesinde boşa çıkartılıyordu. Bu arada bu işkencelerden yılıp direnişi terk edenler de çıkıyordu. Bunlar cezaevi yönetimi tarafından ayrı koğuşlarda toplanıyor, yaşamlarını orada sürdürüyorlardı. Bu koğuşlarda dayak ve eziyet yoktu ancak bunlardan daha kötü olan, insan onurunu yok eden aşağılanma, horlanma, ayak işlerinde kullanma ve alay etme gibi uygulamalarla karşılaşıyorlardı. Bunlardan bir kısmı süreç içerisinde tamamen cezaevi yönetiminin kölesi durumuna gelirken, bazıları da bu uygulamalara dayanamayıp yeniden arkadaşlarının arasına dönüp direnişçi çizgiyi seçiyorlardı. Komutanın önünde üzerinde kırmızı yazıyla çok önemli ibaresi bulunan bir zarf duruyordu. Komutan bu zarftan çıkan emri tekrar tekrar okuyor, üzerinde düşünüyordu. Bu emrin hemen arkasından bir generalin başkanlığında denetleme heyeti, cezaevinde incelemelerde bulunmuş, yeni uygulama hakkında bilgi vermişti. Bundan sonra cezaevinde tek tip elbise uygulamasına geçileceğini söylüyordu general ve komutanın önündeki emri göstererek, mahkumların üzerindeki iç çamaşırları haricindeki bütün sivil elbiseler toparlanacak, şu anda dikilmekte olan ve kısa bir süre sonra yeterli miktarda gönderileceğini söylediği elbiselerin mahkumlar tarafından giyilmesi sağlanacaktı. Cezaevindeki tutuklular kısa bir süre içerisinde bu uygulama girişimlerini duymuşlar, uzun tartışmalardan sonra bu uygulamanın da diğerleri gibi baskı ve yıldırma politikalarının bir sonucu olduğuna karar vermişler ve ne pahasına olursa olsun bu uygulamayı kabul etmeyeceklerini tüm cezaevindeki kısımlara duyurmuşlardı. Bir süre sonra yeni elbiseler geldi ve mahkumlardan sivil elbiselerini çıkarıp cezaevi idaresine teslim etmeleri ve tek tip elbise giymeleri istendi. Abuzer yeni elbiselerden birini eline aldı. Uzun uzun inceledi ve bu elbiselerin gerek rengini, gerek kumaşın kalitesini ve gerekse dikişini beğenmediğini söyleyerek beğenmediği bir elbiseyi de asla giymeyeceğini belirtti. Elbise tartışması cezaevinin yegane konusu haline gelmişti. Komutan bu işin fazla uzatılmadan çözümlenmesini istiyordu. Çünkü kendi üstleri de böyle diyorlar ve onların yanlış şeyler düşünmelerine fırsat vermeden bu işi bitirmek gerekiyordu. Ancak komutan şunu hissetmişti, bu iş böyle kolaycacık halledilmeyecekti. Komutan o gün bütün subay ve assubayları toplantıya çağırtmıştı. Aslında böylesine çok özel ve önemli konuların dışında yalnız subaylarla toplantı yapar, emir ve direktiflerini onlarla bildirir, onlar da bu emir ve direktifleri assubaylara iletirlerdi. Ancak bu son derece özel bir görevdi ve olayın ciddiyetini bizzat kendisinin anlatması zorunluluğunu hissetmişti. Komutan önündeki yazılı emri göstererek bu iş diğerlerinden de farklı diyordu. Bu bir yasa ve bu iş safsaklamaya gelmez. Son birkaç günü hayli huyla geçirdiniz. Bu emri sizlere iletip işinize karışmadım ve bakalım kendi başlarına neler yapabilecekler diye sizleri izledim. Ancak başınızda bulunmazsam sizlerin bir bok beceremeyeceğinizi gördüm. Size tanıdığım bu şansı iyi kullanamadınız ve sınavdan başarısız çıktınız. Oysa sizin inisiyatifinize bıraktığım bu göreve dört elle sarılmalı, tüm gücünüzle varınızı yoğunuzu ortaya koyarak bu işi başarmalıydınız. Bilirsiniz ben bir şeyi iki kez tekrarlamayı sevmem. Tabii ki bir emri bana iki kere tekrarlatanları da sevmem ve onların hakkında iyi şeyler düşünmem. Yarın sabah bu iş bitecek, kendinizi ona göre hazırlayın. Kendi aranızda konuşun, bu işi en kestirme yoldan nasıl halledebileceğinizi düşünün. Komutan odasına döndü. Eline kalemi alıp bir boş kağıda aklından geçen emirleri sıraladı. Aklına ilk gelivelenler şunlardı. Elbise giymeyi reddedenler, ziyaret yapamayacaklar, doktora çıkamayacaklar, havalandırma saatinden faydalanamayacaklar, dışarıdaki yakınlarıyla mektuplaşamayacaklar. Önderler ve çevresini kışkırtanlar hücre cezasına çarptırılacaklardı. Komutan biraz daha düşündü. Şimdilik aklına gelenler bunlardı ve bunların hepsi cezaevi yönetmeliğinde mevcuttu. Önündeki sigara paketinden bir sigara alıp yaktı. Yarın bu iş bitmeli diye düşündü kendi kendine. Bir hafta sonra yeni bir denetim var ve ben bu denetlemeye kadar her şeyi halletmeliyim. Ah diye derin bir iç çekti. Bu komünistler böylesi aksi davranmayıp emirlere uyuverselerdi, cezaevini yönetmek ne kadar kolaylaşırdı. Komutan kendi kendine gülümsedi. O zaman da komünistlerin komünistlikleri mi kalırdı? O gece gün doğmadan koğuşların kapıları aniden açıldı. Gardiyanlar içeriye doluştular. Mahkumların yedek pantolon, gömlek, kazak gibi giyeceklerini topladılar. Ancak tutuklular üzerlerindeki elbiseleri vermemek için direniyorlardı. Coplar havalarda uçuşuyor, haykırışlar, sloganlar cezaevinin duvarlarını aşıp göklere yükseliyordu. Uzun kavgalardan sonra mahkumların üzerindeki elbiseler yırtılmış, birçoğu iç çamaşırlarıyla kalmıştı. Ama dayak kesilmek bilmiyordu. Gardiyanlar koğuşu terk ettiklerinde geride her zamankinden daha kötü bir görüntü bırakmışlardı. Herkes biraz daha kötü ve perişan durumdaydı. En kötü de bayramın durumuydu. Zorlukla nefes alıp veriyor, göğsündeki eski yeri göstererek "Burası işte, burası," diyordu. Cezaevi yönetimi gardiyanlarını her gün direnişçilerin üstüne saldırtarak dayak ve işkence uygulamasını sürdürüyordu. Önemli gördükleri kişileri hücrelere atıyorlardı. Abu Zerda komutanın emriyle hücreye kapatılmıştı. Her gün sabahleyin aynı saatte hücrenin kapısı açılıyor, içeriye doluşan gardiyanlar Abu Zer'i yerinden kımıldayamayacak duruma gelinceye kadar dövüyorlardı. Artık Abu Zer yerinden zorlukla kalkabiliyor, hücrenin içerisinde gezecek gücü kendinde bulamıyordu. Zaman zaman kapıdaki delik aralanıyor, alaycı sözler söyleniyor, Abu Zer bunların hiçbirisine karşılık vermiyordu. Bir gün yardımcısının kafası gözüktü delikte. Abu Zer'in üzerindeki don ve faniladan ibaret kıyafetini alaycı gözlerle bakarak "Hala yaşayabilmene şaşıyorum," dedi. Bir süre Abu Zer'den cevap bekledi ama beklediği cevabı alamadı. "Sizi yok edeceğiz," diye konuşmasını sürdürdü. "Bitireceğiz sizi. Dayaktan ölmeseniz bile burada havasızlıktan, rutubetten ciğerleriniz çürüyecek, için için kuruyacak. Ağır ağır yok olduğunuzu göreceğim, sen ve senin gibilerinin." Abu Zer yattığı yerde sırtını döndü yardımcıya. Üzerinde iç çamaşırları kirden kararmıştı. İç çamaşırları dışındaki çıplak vücudu dayak izleriyle doluydu. Yardımcı "Ayağa kalk," diye bağırdı. "Ayağa kalk ve kapıya yaklaş." Abu Zer oralı olmadı. "Ayağa kalk diyorum sana," diye yeniden bağırdı yardımcı. Ancak Abu Zer'in kendisini dinlemediğini görünce gardiyanlarını içeri saldı ve Abu Zer'in dayak yiyip acıyla kıvranmasını zevkle seyretti. Bir gece yarısı delik yeniden aralandı. Bu kez yumuşak bir ses tonu "Abu Zer!" diye seslendi. Abu Zer kapıya baktı. Bu daha önce hiç görmediği bir gardiyandı. Parlak yüzlü bir gençti. Kısık sesle konuşuyor, konuşurken endişeyle çevresini kontrol ediyordu. "Mehmet Ali'nin selamı var," dedi gardiyan. "Cezaevi direnmeyi sürdürüyor. Bu işte sonuna kadar direnmelisiniz. Sesiniz az da olsa cezaevi dışında duyulmaya başladı. Bazı gazeteler buradaki açlık grevinden kısa kısa bahsediyor. Geçen gün cezaevinin önünde tutuklu yakınlarıyla görevliler arasında olaylar çıktı." Koridorun başından ayak sesleri geldi. Gardiyan deliği kapatıp uzaklaştı. Abu Zer her sabahki dayaktan sonra tahta sıranın üzerine uzanıyor, 2-3 saat kadar orada hareketsiz yatıyordu. Bu süre içerisinde kendisini biraz toparladığını hissedince kalkıp yürüyerek bedenindeki tüm acı ve sancılara karşın gücünü ve aktivitesini korumak için çaba harcıyordu. Ancak çok zor bir işti bu. Duvarlara çektiği çiziklere bakılırsa bu hücreye getirileli tam 33 gün geride kalmıştı. Artık her geçen gün vücudu biraz daha zayıf düşüyor, ayakta kalabilmesi iyiden iyiye imkansızlaşıyordu. Vücudu iyice zayıflamış, derisi kemiklerine yapışmıştı. Gözleri ufalmış, gözlerinin altı morarmış, ağzının kenarlarında yaralar oluşmuştu. Ağzının içi ve nefesi boş midesinden çıkan kokular yüzünden oldukça ağır biçimde kokuyordu. Zaman zaman yan hücrenin duvarına vurarak zaman geçirmeye çalışıyor ve yan hücredekinin vuruşlarının ne anlama gelebileceğini düşünüyor, aralarında bir çeşit haberleşme yöntemi ortaya çıkarıyorlardı. Yattığı yerden duvara kazınmış yazıları tekrar tekrar okuyor, bu yazılardan burada yatanların ne gibi durumda olduklarını çıkartmaya çabalıyordu. Duvarın kapı tarafına yakın bir yerine birisi şöyle yazmıştı: "Bu karanlık küçük hücre tıpkı zalimlerin yüreği gibi ama benim yüreğim hala aydınlık." Bu yazının üst yanındaysa şu yazı göze çarpıyordu: "Bu hücreye bile alıştım ama hala kabullenemedim." Duvarın bir başka tarafında birkaç günlük bir uğraşı sonucu tamamlanabildiği anlaşılan şöyle bir yazı vardı: "Bizi buraya tıkmakla bizden ne kadar korktuğunuzu görüyoruz ahmaklar. Ancak ne yaparsanız yapın bir gün bu duvarlar yıkılacak ve sizler altında kalıp gebereceksiniz." O gün gece yarısı hücrenin deliği yeniden aralandı. Geçen geceki parlak yüzlü gardiyandı bu. "Nasılsın Abu Zer?" diye sordu. Abuzer kapıya baktı ve iyiyim anlamına kafasını salladı. Diğer arkadaşlarından selam getirdim sana diye konuşmasını sürdürdü gardiyan. Son günlerde cezaevi trafiği hızlandı. Sıkı yönetimden subaylar gelip gidiyor. Sanırım çok yakında anlaşmaya yanaşacaklar. Buradaki subayların moralleri bozuk ve sinirleri son derece gergin. Ancak grevcilerden de sağlık durumları bozulanların sayısı arttı. Her şeye rağmen bu direnişi sonuna kadar götürmek zorundasınız. Aksi takdirde bundan sonra burada yaşamanızı eskisinden bin beter hale çevirirler. Uzaklardan bir yerden ayak sesleri yankılandı. Gardiyan deliği kapatıp uzaklaştı. Abuzer ertesi sabah koridorda koşuşturan ayak seslerinin gürültüsüyle gözlerini araladı. Son birkaç gündür her sabah uyguladıkları dayağa son vermişlerdi. Bu yüzden sabahları uyuyabildiği kadar uyumaya çabalıyordu. Şimdi bu telaşıyla koşuşturan ayak sesleri neyin nesiydi? Ayak sesleri giderek artıyordu. Abuzer yerinden doğrulup hücresinin kapısına yaklaştı, kulağını kapıya dayadı. Ancak böyle birden hareket edince başı dönmüş, gözleri kararmıştı. Bir süre baş dönmesinin geçmesini bekledi. Dışarıdakiler bağırmadan alçak sesle konuşuyorlardı. Abuzer kulağını iyice yapıştırdı kapıya. "Acele doktor gelsin," diyordu birisi. "Doktora haber verdiniz mi?" Bir başkası "Verdik," dedi. "Komutana da haber verseydiniz. Ona da verdik. İkisi birlikte gelecekler." Konuşmalar kesildi. Uzunca bir süre başka bir konuşma duyulmadı. Sonra yine dışarıdakilerden birisi "Adı neymiş bunun?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedi. "Hem ne fark eder? Herif artık ölmüş." Abuzer bu son sözleri duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Başı yeniden döndü, gözleri karardı. Yandaki hücre komşusu gerçekten ölmüş müydü? Yoksa morallerini bozmak için ceza ve yönetiminin tezgahladığı yeni bir oyun muydu bu? Abuzer bunları düşünürken koridorda yeni ayak sesleri duyuldu. Az önce konuşanlardan birisi "İşte doktorla komutan geliyor," dedi. Ayak sesleri yan hücrenin önünde durdu. Birkaç saniye süren sessizliğin ardından "Evet, ölmüş," dedi birisi. Abuzer bu sesi tanımıştı. Bu ses doktorun sesiydi. Doktorun konuşmasından sonra Abuzer tanıdık bir ses daha duydu. Komutanın sesiydi. "Hemen götürün bunu buradan," diyordu komutan. "Ben de sıkı yönetim komutanına haber vereyim." "Bir çarşaf gerekli," dedi bir başkası. "Birisi gidip hemen çarşaf gibi bir şey getirsin de bunu içine koyalım." Komutanın sesi yeniden duyuldu. "Diriler bir dert, ölüler ayrı bir dert." Ayak sesleri uzaklaştı. Yan hücrenin kapısının kapatıldığı işitildi. Abuzer hemen komşu hücrenin duvarını yumrukladı ama cevap gelmedi. Yeniden uzun uzun yumrukladı. Yine cevap yoktu. Çılgına dönmüş gibiydi. Bir şeyler yapması gerekiyordu ama burada dört duvar arasında ne yapabilirdi ki? Duvarı yumruklamayı bırakıp kapıya koştu. Kollarındaki bütün gücü toparlayarak kapıyı yumruklamaya başladı. Bu sırada diğer hücrede bulunanlar da kapıları yumrukluyorlardı. Hücrelerin duvarları vuruluyor, ölüm haberi hızla hücreden hücreye yayılıyordu. Kapılar bütün gün boyunca yumruklandı ve gün boyunca ne subaylardan ne de gardiyanlardan hiçbir kimse gelip herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Abuzer'in artık kapıya vurmaktan tüm gücü tükenmişti. Kapının dibine yığılıp kaldı. Saatlerce orada yarı baygın bir şekilde yattı. Kendine geldiğinde gücünü toparlayıp ayağa kalkmaya çabaladı ama başı hızla döndü, gözleri karardı, yeniden yere yığıldı. Ayağa kalkamayacağını anlayınca yerde ellerinin üzerinde tıpkı bir bebek gibi emekleyerek tahta sıraya doğru ilerledi ve üzerine yattı. Başının dönmesi geçince yandaki hücre arkadaşını düşündü ve yüzünü hiç görmediği arkadaşını kafasının içinde canlandırmaya çalıştı. Daha sonra duvara şunları yazdı. "Bugün yandaki hücrede bulunan ve hiç tanıma fırsatı bulamadığım arkadaşım öldü." Gece yarısından sonra yine daha önceki gardiyan deliği açtı. Abuzer ona sabahki ölüm olayını anlattı. "Haberim var," dedi gardiyan. "Onu kaldığı koğuştan da tanırdım. Çok yiğit ve korkusuzdu. Zaten öyle olmasaydı bu kadar vahşete ve eziyete karşı koyup inandığı dava uğruna ölüme gidebilir miydi?" Abuzer, "Mehmet Ali'yi görebiliyor musun?" diye sordu. "Evet, görebiliyorum," dedi ziyaretçi. "O da burada az ilerideki hücrelerden birinde. Sizin koğuştan Adanalı da buradan hücrede. Geçen gün gardiyanlardan birine saldırıp gözünü şişirmiş. Hemen hücreye attılar. Bayram isminde bir genç arkadaş vardı bizim koğuşta. Onun durumu nasıl acaba? Sağlık durumu daha önceleri de kötüydü." "Ben koğuşlara pek giremiyorum. Yalnız onun durumunun giderek kötüleştiğini Adanalı söylemişti geçen akşam. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Mehmet Ali ve diğerlerine de bir bakayım." Abuzer diğer arkadaşlarına selam götürmesini söyledi. Delik kapandı. Abuzer'in gücü iyice tükenmişti ve ayakları kendisini taşımıyordu. Tahta sıraya döndü, yattı. Koridorda ayak seslerinin çoğalmasıyla sabah olduğunu anladı. İleride bir hücrenin gözetleme deliği tıkırdadı. Ardından "Katiller, öldürdünüz onu!" diye bir haykırış işitildi ve delik hemen kapandı. Abuzer bütün gün tahta sırada yattı. Sırtı yatmaktan acıyordu. Bu yüzden kendini zorlayarak kalkmaya çalıştı. Ancak yine başı döndü, gözleri karardı, ayağa kalkmaktan vazgeçip sıraya oturdu. Kapıdaki gözetleme deliği 3 sefer açıldı ve kapandı. Ertesi gün hücreye doktor geldi. "Vazgeçin şu inadınızdan," dedi. "Birer birer gebereceksiniz." Abuzer cevap vermedi. "Hayret," dedi doktor. "Senin konuşmadan durabileceğini görmek çok şaşırtıcı. Herhalde konuşacak gücün kalmadı. Yoksa sen konuşmadan duramazdın." Bir süre sustu. Abuzer'den cevap bekledi ama o gözlerini tavana dikmiş öylece bakıyordu. Doktor, "Sen bilirsin," deyip hücreden çıktı. Birkaç hücreyi daha dolaştıktan sonra sıra Mehmet Ali'nin bulunduğu hücreye gelmişti. Mehmet Ali de tıpkı diğerleri gibi doktor içeriye girdiğinde tahta sıranın üstünde yatıyordu. Doktor ona da laf olsun diye sağlık durumunu sorup açlık grevini terk etmeleri konusunda nasihata başlamıştı. Mehmet Ali doktoru susturdu. "Bırakın bu lafları doktor. Sanki bizlerin sağlığıyla ilgilenirmiş numaraları yapmanıza gerek yok. Bu konuda bize karşı nasıl düşmanca bir tutum içinde olduğunuzu biliyoruz." Doktor Mehmet Ali'nin yattığı sıranın kenarına oturdu. "İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz," dedi. "Ama hayat hiçbir şey için ölmeye değmez." "Bu konuda kararı biz kendimiz veririz," dedi Mehmet Ali. "Elbette ölmeyi bizler de istemeyiz. Ancak gerektiğinde hiç korkmadan ve düşünmeden ölüme gideriz. Bu sözler size çok yabancı gelebilir ve sizin bu sözlerimi anlayabilmeniz için kendinizi zorlamanızı da istemiyorum. Çünkü siz bu duyguyu anlayamazsınız. Ben burada eziyet çekiyorum, horlanıyorum, insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyorum. Ama tüm bunlara karşı yılmadan direndiğim için içim huzurlu ve vicdanım rahat. Peki sizin de vicdanınız rahat mı?" Doktor, "Elbette ki rahat," diye karşılık verdi. Mehmet Ali gülerek doktora baktı ve konuşmasını sürdürdü. "Rahat demek. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz doktor. Vicdanınızın rahat olabilmesi için ne yaptınız? Size hasta oldukları için gelen ve sizden şifa bekleyen insanları gardiyanlara dövdürttüğünüz için mi vicdanınız rahat? Ya da midesi delinmek üzere olan hastalara aspirin verdiğiniz için mi vicdanınız rahat? Veya işkence gören insanlarla alay ederek sağlamdır diye düzmece raporlar düzenlediğiniz için mi vicdanınız rahat? Kendi kendinizi kandırmayı bir yana bırakın. Siz o iç huzuru hiçbir zaman bulamayacaksınız sayın doktor." Doktor Mehmet Ali'nin bu sözleri karşısında kızardığını hissetti. Karşısında kendisine fütursuzca hakaretler yağdıran bu adama bir şeyler söylemeliydi ama söyleyebilecek bir şey bulamıyordu. "Ciğerlerin ne durumda?" dedi kekeleyerek. Bu son sözler doktorun ağzından rastgele çıkmış ve sırf konuşmuş olmak için söylenmiş sözlerdi. "Sayenizde her gün biraz daha kötüleşiyor," diye cevap verdi Mehmet Ali. Doktor Mehmet Ali'nin bu sözlerinden sonra ayağa kalktı, hiçbir şey söylemeden hücreden çıktı. Gece Abuzer'in hücresinin gözetleme deliği yeniden aralandı ve artık Abuzer'e yabancı gelmeyen ziyaretçinin yüzü belirdi. "Vaziyetler kötü," dedi ziyaretçi. "Bugün bir kişi daha öldü." Abuzer üzüntüyle ona baktı. Ziyaretçi konuşmasını sürdürdü. "Hem de sizin koğuştan genç bir çocuk." Abuzer güçlükle "Kim?" diye sorabildi. "Bayram isminde bir çocuk," dedi ziyaretçi.